Podcast'ına hoş geldiniz. Ben İrem. Yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim ve isteyen herkesin iyileşebileceğine canlı gönülden inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulimiya yani yediğimizi kusma, sezgisel yeme ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabii bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardımın yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Tekrardan hoş geldiniz podcast'te. Bugün 6 Ekim pazar günü ama bu podcast pazar oh my god 6 Ekim pazar günü falan değil, 6 Ekim cuma günü ama siz bu podcast'i dinlediğinizde pazartesi olacak çünkü pazartesiye kadar yayınlamayacağım. Erken kaydetmemin sebebi pazartesi günü burada bir holiday var, tatil var. Ve çocuklar evde olacaklar ve seanslarım var. Çok karışık oluyor. Çocuklar evde olduğunda bir trafik oluyor. Getir götür illa programlar oluyor. Bugünden hazırlamak istedim. Çünkü bildiğiniz gibi bu podcastlerden çok güzel feedbackler alıyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah kendinizden bir şeyler buluyorsunuzdur. Size yardımcı oluyordur. Bir yol gösterici oluyordur. Ve en önemlisi kendinizi bir tık daha az yalnız hissediyorsunuzdur bu yolculukta. Bugün bahsetmek istediğim şey uyarıcılar ya da tetikçiler. Ne diyelim adına? Uyarıcılar diyelim isterseniz bu podcast için. Yeme atakları bir uyarıcılarla geliyor. Yani önce bir şeylerden uyarılıyoruz. Daha sonra vücudumuzda değişiklikler oluyor. Daha sonra da bunlar davranışa dökülüyor ve yeme bozuklukları, yeme davranışları olarak ortaya çıkıyorlar. Bozuk yeme davranışları olarak ortaya çıkıyorlar. Önce bu uyarıcılar, birkaç tip uyarıcı var. Hepsi aynı değil. Bazıları dış uyarıcılar, bazıları da iç uyarıcılar diye ikiye ayırabiliriz bence. Dış uyarıcılar... Birinin bir şey yediğini görmek mesela, görme. Ya da bilmiyorum, çikolatacının önünden geçerken o çikolata kokusu. Ya da bir kurabiye yaparken o kurabiye hamuruna dokunmak. Ya da kurabiyenin kıtırtılarına, kırıntılarına dokunmak. Ya da cips poşeti, o cips poşetinin sesi, o cipslerin... Ağızda ısırılırken kıtır kıtır sesleri. Bunlar ve bunun gibi şeyler dış uyarıcılar daha çok. Yani beş duyu organımızla dışarıdan hissettiğimiz ve içselleştirdiğimiz uyarıcılar. Bunlar bizde bazı yeme davranışlarının öne çıkmasına sebep oluyor. Bazıları da internal triggers yani iç uyarıcılar. Bunlar dış dünyadan biraz daha bağımsız, kendi içimizde yaşadığımız şeyler. Bunlardan en önemlisi fiziksel açlık. Fiziksel açlık çok büyük bir uyarıcı bizim için. Yani fiziksel olarak açken bir markete gitmek, fiziksel olarak açken bir restoranda menüye bakıp "Oh my god, her şeyi burada yiyebilirim." Yani her şey güzel gözükür insanın gözüne açken. En büyük fiziksel iç uyarıcı fiziksel açlık. Bunu hiç unutmayın. İç uyarıcılardan bir tanesi de çok dar, böyle belimizi sıkan, kalçamızı sıkan giysiler. Onları giydiğimizde bir türlü bir huzur bulamayız gün içerisinde. Oramızı çekiştiririz, aynadan bakarız, elimizden böyle bir yoklarız. Ne yesek, zaten su bile içsek o kıyafetin içerisinde patlayacak gibi hissederiz. Çok büyük bir tetikleyici, dar giysiler, rahatsız giysiler. İçinde kendinizi iyi hissetmediğiniz her şey. Başka bir tetikleyici, tartıda gördüğümüz sayı olabilir. Bu herkes için tabii ki de değişir. Yani hepimizin tetiklendiği, uyarıldığı şey farklı. Ben bir liste yaptım. Bunlardan sizi uyanları içinden çekip çıkarın diye, belirleyin diye. Ve ona göre de buna göre gardımızı alalım diye. Tartıdaki sayı çok tetikleyici olabiliyor. Yani azsa da tetikleyici olabiliyor, çoksa da tetikleyici olabiliyor. Azsa, kilo vermişim, ben biraz daha dikkat edeyim, bak demek ki veriyorum deyip kısıtlamaya girdiğimiz bir dönem olabiliyor. Ne oluyordu? Kısıtlamanın, her kısıtlamanın sonu bir atak olarak, yeme atağı olarak geri dönüyordu yeme bozukluğu olan insanlarda. Ya da tartıdaki sayıyı çok gördük. Pişmanlık, perişanlık, üzgünlük, başarısızlık, iradesizlik, artık ne kadar negatif duygu varsa üstümüze çöküyor. Yani tartı öncesi ve tartı sonrası diye iki gerçek var. Bir tartıya çıkmadan önceki moral durumumuz, bir tartıya çıktıktan sonraki moral durumumuz. Bunu da kendinize sorgulayın. Yani tartıya basmadan önce bir nefes alın. Karşınızda bir ayna varsa aynaya bakın. Ve o sırada kendiniz hakkında, bedeniniz hakkında nasıl hissettiğinizi, o gün moralinizin nasıl olduğunu sorgulayın. İşte ben bugün iyiyim. Sevdiğim insanlarla buluşacağım. İşe gidiyorum. Yoğun bir gün beni bekliyor. Bedenim de fena değil. Mutluyum yani. Dün bir atak yaşamadım. Ama tartıya çıktıktan sonra bakıyoruz. Atıyorum bir kilo fazla. Ne giysem şimdi? Ne giysem yakışmayacak. Zaten yine kilo almışım. Ben yiyeyim bari zaten, yani yesem de yemesem de kilo olayım. Yiyeyim bari, atakta yaşayayım, her şeyi de yiyeyim. Baksana, zaten yaptığım her şeyde başarısız oluyorum. Şimdi bu öncesi ve sonrasındaki çok farklı iki tane mod var. Bu tabii sağlıklı insanlarda böyle değil. Sağlıklı insanlar 40 yılın başına tartıya çıkıp okay, whatever, neyse ne diye günlerine devam edebiliyorlar. Ama yeme bozukluğu yaşayan insanlar o tartıdaki sayıyla birlikte günlerine yön veriyorlar. Modlarına, o günkü ruh hallerine ne yazık ki yön veriyorlar. O yüzden tartıdaki rakam çok tetikleyici olabiliyor. Başka bir internal trigger dediğimiz içsel uyarıcı da insanların yorumları. Ne yazık ki insanların ağızlarının hiç durmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Diyet yorumları, işte şu diyeti yapıyorum, şu diyetisyenden görüşüyorum, işte maydanoz suyu içiyorum, limon bilmem nesi yapıyorum, şu kadar spor yapıyorum, bu kadar karbonhidrat yiyorum, sen zayıflamışsın, işte sen nasıl yaptın, o şişmanlamış falan gibi yorumlar. Ne yazık ki kimsenin ağzı durmuyor. Şimdi herkes kendi bu konuşma özgürlüğünü hakkında çok gani gani hissediyor. Ama bunlar bizim için birer içsel uyarıcı olabilir. İşte başkasının diyet yapması, kendimizin diyette başarısız olması ya da kendimizin o kısıtlamalarda istediğimiz kadar kısıtlayamaması. Çünkü bunların hepsi biraz hastalıklı bir ruh hali değil mi? Yani böyle mutlu ve sağlıklı bir insanın ruh hali değil bunlar. Bedenine üçüncü tekil şahıs gibi bakan. Yani bedenimizden biz bir değiliz de bedenimiz bizim dışımızda bir şeymiş gibi. Yani masada duran bir biblo gibi mesela. Güzel, çirkin. Biraz daha mı şöyle ne bileyim renkli olsaydı? Biraz daha mı cam kullansalardı? Yani biz bedenimizden bir değiliz de bedenimiz bizim yargılayabileceğimiz, işimize geldiği gibi kötü konuşabileceğimiz bir şey sanki. Bunlar tabii rahatsız ruh hallerinden kaynaklanan şeyler. Bunların hiçbiri normal değil. Bunların öncelikle normal olmadığını, bu bedenimizle durmadan oradan oraya yere çarpmanın, kötü konuşmanın hiç iyi şeylere sinyal olmadığını anlamamız lazım. Bunların farkında olmamız lazım. Kendimizi bedenimizden böyle konuşurken durdurmamız lazım. Başka iç uyarıcılarda o gün kendimizi üzgün hissetmemiz, telefonumuz hiç çalmadı belki, yalnız hissetmemiz ya da bir grup arkadaşımız bir yere gidiyor, biliyoruz ama bizi çağırmamışlar, terk edilmiş hissetmemiz, sevilmiyor hissetmemiz, günümüzün çok stresli geçmesi olabilir. Başka bir iç trigger'da, internal trigger yani iç uyarıcıda yorgunluk. Yorgun olduğumuzdan ne yazık ki o yorgunluğumuzu uykuyla, dinlenmeyle alamadığımız enerjiyi yemeklerden almaya çalışıyoruz. Bu normal. Buraya kadar normal. Ama biz yeme bozukluğu çeken insanlar bunu yemeklerden almaya çalışırlarken onların kafasında, bizim kafamızda bir mükemmel gün var. İşte mükemmel gün, sabah şunu yiyorum, öğlen bunu yiyorum, öğleden sonra bunu yiyorum, akşam şunu yiyorum. Bu yani yeme programına uyan bir danışanın profili diyelim. İşte günde 5 kere yemek yiyor. Her birkaç saatte bir, 3-4 saatte bir şeyler yiyor. Okey. Ama diyelim sabah uyandı ve akşam uykusunu alamadığı için halen yorgun. O alamadığı enerjiyi, uykuyla alamadığı enerjiyi yemeklerden almak istiyor. Belki o gün çok sıra dışı bir kahvaltı istiyor canı. Ve onu durdurmaya çalışıyor ya da onu hissettiği için, o isteği hissettiği için kendini kötü hissediyor. Atıyorum her gün muzla, yulaf, granola, süt, yoğurt falan bir şey yiyorsa o gün canı pankek istiyor belki. Vücudu istiyor onu. Vücudu o enerjiyi, uykudan alamadığı enerjiyi o pankekin şekerinden, karbonhidratından almak istiyor. Bu normal. Ama yeme bozukluğu çeken kişi diyor ki eyvah bak canım garip garip şeyler istiyor. Ben bunu vermeyeceğim ya da vereceğim. Bugün battı balık yan gider işte pancake oluyor üstüne muffin oluyor üstüne ne işte geliyor. Artık o musluk açılıyor. Sizin deyiminiz bu. Çok danışımdan duyuyorum musluk açılıyor şeyin. Ben hiç, kendim yeme bozukluğu çekerken musluk açılıyor kullanmamıştım ama aynen öyle bir musluk açılıyor, bir çeşme açılıyor ve artık gerisi gelmiyor. Bir türlü durmuyor o çeşme gibi. Bunların hepsi değişik tarzda uyarıcılar. Şimdi bizim ilk yapmamız gereken bir uyarıcının varlığını hissetmek. Mesela işten çıktım, arabamdayım, eve doğru gidiyorum. Kafamda evde olan dünden kalmış çikolatalı pastanın resmi oluşuyor. Şimdi o resim mi benim için bir uyarıcı? Ya da o çikolatalı pastanın ilk böyle çatalını ağzıma attığımdaki çikolata hissi. O mu ağzımda? O çikolatanın gerçekten yoğun çikolatalı kakaolu tadı mı ağzıma geliyor? Ya da o çikolatanın böyle kaygan kreması, kaygan olması ya da o çikolatanın içindeki şan fıstığı, onun kıtırtılı olması ya da soğuk olması, kremanın artık buzdolabında birkaç saat durduktan sonra o soğumuş olması. Nasıl bir his? Gözümde ne canlanıyor? Ya da ne hissediyorum? Gün içinde, günüm bitti, gün sonundayım, artık arabamdayım, stresli bir günün sonuna geldim, ne hissediyorum? Feci yorgun hissediyorum, artık rahatlamam lazım. Stresli hissediyorum. Benim tranquilizer'ım, yani rahatlatıcım, sakinleştiricim yemek. Öyle hissediyorum. Gidip o çikolatalı pastanın içine dalıp rahatlamak istiyorum. O kafanızda o ampul yandığı anda bir durun ve onun farkına varın. Şu andaki trigger'ım, uyarıcım ne? Onu belirleyin. Belki diyelim o çikolatanın tadı, kakaolu, yoğun, çikolatalı tadı. Okey, bunu belirledim. Şimdi eve gittiğimde, bunu biliyorum artık. Eve gittiğimde benim İlk yapmam gereken şey durmak. Onu belirlediğim anda ilk yapmam gereken şey mutfağa girmemek. Kendime sakinleşmem için zaman vermem lazım. Tuvalete girip elimi yüzümü yıkayabilirim, bir duş alabilirim, ev giysilerimi giyebilirim. Elimi yüzümü yıkayıp çocuğuma, sevgilime nasılsın, ne yapıyorsun deyip bir sohbet edebilirim. Yani ben o hızla eve girip ilk de mutfağa girersem daha ayağımda ayakkabılarım, üstümde palto ve elimi yıkamadan o buzdolabındaki pastayı çıkarıp o pasta kabının kartonun içinden çatal çatal yiyerek o uyarıcıların etkisinden çıkamadan bunu bir davranışa dönüştüreceğimden eminim. Sen bu sinyali, bu uyarıcılarının sinyalini hissettiğinde önce duracağız. Sonra bu yeme atağının gerçekleşebileceği odadaysak o odadan çıkacağız ya da o odaya hiç girmeyeceğiz. Genelde bu oda mutfak oluyor evimizde. Sonra bir duralım bakalım. Şu anda ne hissediyorum? Hislerinizi sorun kendinize. Yani bunu biz geçiştirmeye çalışmıyoruz. İşte ben bu şeyi hissettim, bu trigger'ı hissettim, bu uyarıcıyı hissettim. Üstüne bir yeşil çay içeyim, çok sakinleşeyim şimdi. Yok. Eğer yeşil çay içip sakinleşebilseydik, zaten hepimiz çok yolun başında yeme bozukluklarından tedavi olmuş olurduk. Hiç yeme bozukluğu yaşamamış olurduk, değil mi? Yeşil çayla sakinleşmek mümkün değil. O bir distraction. Amacımız distraction değil. Yani dikkatimizi dağıtmak değil. Oraya da geleceğim. İlk amacımız duygularımızla yüzleşmek. Ne hissediyorum ben şu anda? Yorgunum. Üzgünüm. Sevilmiyor hissediyorum. Terk edilmiş hissediyorum. İğrenç hissediyorum. Ne hissediyorsun? Şişmanlık bir his değil bu arada. Eğer kotun senin belini sıkıyorsa o kotu çıkar ve makasla lütfen birkaç parçaya böl ve çöpe at. Lütfen. Kendine bu işkenceyi yaşatma. Okey. Düşüncelerimden yüzleşmeye çalışıyorum. Bunu yaparken yazmak çok güzel bir metot. Yazabilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi yüzleştim. Yalnız hissediyorum. Bütün arkadaşlarım happy hour'a gittiler. Kimse beni çağırmadı. Benim de işim vardı zaten, çalışıyordum, gidemezdim ama yine de çağırsalardı sevinirdim. Yalnız, sevilmiyor, istenmiyor hissediyorum. Okey. Yazalım bunları, düşünelim, meditasyon yapalım. Bu self care'e giriyor. Bu iyileşmenin en zor adımlarından bir tanesi. Çünkü o uyarıcının etkisine girip, o uyarıcıyı dinleyip, arkasına takılıp, mutfağa gidip, o çikolatalı pastayla binge yaşamak çok kolay. Orada rahatlamanın geleceği %100 biliyorsun. Çok tanıdık, çok tanıdık oradaki rahatlama. Sürprizler yok orada. Öbür tarafta durabilmek, mutfağa girmemek, o buzdolabını açmamak, daha sonra duygularından yüzleşebilmek, gerçekten ne hissediyorsun diye kendine sorabilmek, bunları deşifre edebilmek, duygularını deşifre edebilmek. Okey, sonra da kendin için bir şeyler yapmak. Şu anda bana mutfağa girmek iyi hissettirmeyecek ama neyi iyi hissettirir? Kardeşimi arayayım, ablamı arayayım, ondan sohbet edeyim. Ya da cilt bakımı yapayım. Uzun zamandır yüzüme güzel bir maske yapmamıştım, bir maske yapayım. Ya da bir duş alayım. Diş fırçalamak inanılmaz etkili. Diş fırçalamak bizim ağzımızdaki o tat isteğini nötralize ediyor. Bir de şu var, bizim o sırada crave yaptığımız, aslında canımızın istediği şey çikolatalı pastanın ötesinde change of state. Yani durumumuzu, o sıradaki durum değişikliği yaratmak. Ve hareket o beynin istediği durum değişikliğini aslında sağlıyor. Bu zor bir şey o sırada onu yapabilmek gene. Ama hepsi zor zaten. Yani bir tanesini seçeceğiz bunlardan. Hareket edebiliriz. Yani orada çok bir dans edebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. ADHD'si olan insanlarda, attention deficit disorder olan insanlarda o change of state isteği, yani o durum konum değiştirme isteği çok fazladır. Ve onlar böyle çok uyarılardan hoşlanırlar. Uyarıcı şeylerden hoşlanırlar. Ne demek istiyorum? Mesela biz soğuk sıcak su terapisi yapıyoruz bazen ADHD'si olan danışanlarımla. Çok buz gibi, içinde buz küplerinin yüzdüğü bir suya ellerimizi böyle dirseklerimize kadar sokuyoruz. Oradan çıkarıp böyle çok sıcak, tabii ki de kendinizi bir incitmeden, vücudumuzu yakmadan, çok sıcak bir suyun içinde, çok soğuk, çok sıcak. O değişiklik, o böyle ani ve çok yüksek sıcaklıklar ve çok düşük sıcaklık değişiklikleri o change of state'i sağlıyor. Yani bizim o durum değişikliğini sağlıyor. Bazen çok ağır, yani atıyorum 10 kilo ağırlık kaldırmak. Belimizi incitmeden tabii, kendi canımızı yakmadan, hepsi bu söylediklerim. Lütfen can yakmak, vücudumuzu acıtmak yok. Hiçbirinden bunu bahsetmiyorum. Ama ağırlık kaldırmak. O ağırlık kaldırırken beynimizin salgıladığı hormonlar, o bizim ihtiyacımız olan change of state'i sağlayacaklar. Çok yüksek sesli müzik dinlemek çok güzel bir uyarıcı. Müzik dinlerken dans etmek, içine bunun hareket de giriyor. Hareket çok güzel ihtiyacımız olan durum değişikliğini bize sağlıyor. Kum torbanız, yastık, battaniye varsa bunları yumruklayabilirsiniz. Yani o şey, o bir yoğun enerji çünkü. O yoğun enerji sizin vücudunuzda bir şekilde çıkmak istiyor. Çikolatalı pasta onu içeri doğru gömüyor. Bu dediğim şeyler dışarı doğru çıkarıyor. Yani kısacası şöyle bir summary yaparsak, özet geçecek olursak, özür dilerim bazen İngilizce kelimeler içine giriyor. Özür dilerim. Yeni yetme gibi böyle şeyler yapmayı sevmiyorum ama bazen aklıma Türkçesi hemen gelmiyor. İki tane tür uyarıcı var. Bir external triggers, dış uyarıcılar. Bir tanesi de internal triggers, iç uyarıcılar. Dış uyarıcıları kokladığımız bir yemek, bir yemeğin, yiyeceğin sesi, cips gibi, çikolata gibi, dondurma gibi. Bir yiyeceğin dokusu, cookie dough gibi mesela, kurabiye hamuru gibi. Ses, koku, kulağımıza gelen işte sesler, dediğim gibi dokunduğumuz andaki bize hissettirdiği şeyler. Bunların hepsi birer dış uyarıcı olabilir. Bir de iç uyarıcılar var. İç uyarıcılar önce en büyüğü, işte çok üstümüze sıkan giysiler, bedenimizi böyle rahatsız hissettiren, içinde iyi hissetmediğimiz giysiler. Birinin bize bir vücudumuz hakkında, bedenimiz hakkında yorum yapması. Tartıda gördüğümüz sayı. En önemlisi fiziksel açlık olabilir. Bunları hissettiğimizde ilk önce yapmamız şey, onu belirle. Senin uyarıcın ne? Ona bir isim koy. Yani ben şundan şu anda çok uyarıldım, tetiklendim. Yani evet, bu geliyor. Sinyalleri var atağın. Okey, geliyor, hissediyorum. Zaten bunu hissettiğin anda vücudunda değişimler de oluyor, fiziksel değişimler de oluyor. Ne oluyor? Bir nefesin hızlanıyor, kalbin atışı hızlanıyor. Böyle bir transa geçiyormuş gibi, çevrende hiçbir şey duymuyorsun. İnsanlardan böyle kaçıyorsun, acele acele hareket etmeye çalışıyorsun. Acele acele mutfağa ulaşmaya çalışıyorsun. Acele acele insanlar, okey çıksın, sen git, sen de evden git, sen de evden git. Okey, ben bir yemeğimden yalnız kalayım moduna giriyorsun. O bir trans modu, onu hissediyorsun, o geliyor. Yani geliyorum diyor aslında. O sırada ne yapacağız? O odadan, genelde bu oda mutfak, dışarı çıkacağız. Hiçbir şey yapamazsan o mutfaktan dışarı çık. Ondan sonra kendine sor. Ben şu anda ne hissediyorum? Ya çok yorgunum, ya işte arkadaşlarımın beni sevmediğini hissediyorum. Ya rejected hissediyorum, dışlanmış hissediyorum. Ne hissediyorsun? Ona da bir isim koy. Onu da belirle. Sonra bunu yazabilirsin. Bu düşüncelerini, duygularını defterine sayfalarca yazabilirsin, karalayabilirsin, resmini çizebilirsin bu duygularının, hissettiğin şeylerin, düşüncelerinin. Ondan sonra da ne yapabilirim? Kendime iyi gelecek şeyler yapabilirim. İşte bir skincare yapabilirim, yüz cilt bakımı yapabilirim, dişlerimi fırçalayabilirim, çok etkili. Çok yüksek sesten müzik dinleyebilirim, ağırlık kaldırabilirim. Hiçbir şey yapamadım. Olduğum yerde 20 kere zıplayayım. Olduğun yerde 20 kere zıpla. Git odana, ağır bir battaniye mesela, ağır battaniyeler, ağır battaniyenin altına girip yatmak. O bizim o ihtiyacımız olan change of state'i, yani durum değişikliğini sağlıyor. Ve unutmayın ki bu böyle bir kere de olacak bir şey değil. Çünkü bir kar düşünün. Karda bir yol açılmış. Bir sürü 100 kişi geçmiş o aynı yoldan. İlk kişi geçerken muhtemelen zorlandı. Böyle dizlerine kadar kara battı. İkinci kişi daha da kolay geçti. Üçüncü kişi daha da kolay geçti. 100 kişi geçmiş, artık o yol açılmış. Bu bizim sinirimiz gibi. Yani o uyarıcıyla yemek arasındaki olan neural pathway gibi. Sinir bağlantısı gibi. O artık kolay bizim için. O yoldan gitmek kolay. 100 kişi zaten 100 kere uyarılmış o sinir bağlantısı ve o çok tanıdık. O bir davranışa dönüşmüş artık. Bizim şimdi yapmamız gereken şey başka bir sinir bağlantısı oluşturmak. Bu tetikleyici hissettiğimde ben mutfağa koşup buzdolabını açıp çikolatalı keki buzdolabından çıkarıp çatalla kutunun içinden yemeye başlamak yerine yeni bir kar oyuntusu açacağım. Evet, ilk yürüdüğümde o yolu, o kardan yürüyen ilk insan ben olduğum için zor olacak ama mümkün. Ben yeni bir kar bağlantısı açacağım. Ay, kar diyorum. Sinir bağlantısı açacağım. Karda yol açacağım. Bunu ikinci kere yaptığımda bir tık daha kolaylaşacak. 100 kere yaptığımda inanın çok daha kolay olacak. 1000 kere yaptığınızda artık ilk sinir bağlantısı o olacak. Yani ben bu trigger'ı hissettiğimde, bu uyarıcıyı hissettiğimde mutfağa koşmak yerine ben yatak odama gidiyorum. Müziği sesini açıyorum. 10 kere zıplıyorum. Yastıkları punch yapıyorum. Yumruk atıyorum. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Komşularınız yoksa tabii. Komşularınız varsa bilmiyorum, sorun olabilir. Komşularınız varsa da bilmiyorum, dışarı çıkın. Arkadaşınızı arayın. Soğuk sıcak su terapisi yapabilirsiniz. Böyle buz gibi duş, sımsıcak duş, buz gibi duş ya da bileklerinize kadar buz gibi buzlu bir suyun içine ellerinizi sokmak, sonra sıcak bir suya sokmak. Lütfen bedeninizi, canını yakmayın. Bedeninize iyi bakın bunları yaparken. Ağırlık kaldırmak olabilir. Ve practice, practice, practice. Yani bunların hiçbiri bir günde olacak. Oh, bir kere yaptım, tamam ben bu işi çözdüm artık değil. Bir kas gibi bu. Ne kadar çalıştırırsak 5 kiloyla mı başladık kaslarımız çalıştırırken? O 5 kilo ilk gün ağır gelir. İkinci günü ağır gelir. Bir haftanın sonunda alışırız artık. Bir ayın sonunda o 5 kilo kolay gelir artık. Belki 6 kiloya çıkarırız. Bu da onun gibi. Bu bir kas gibi. Muscle memory. Muscle memory gibi, brain memory. O birinci karlı yoldan değil, ikinci karlı yoldan yürümek pratikle olacak bir şey. Kendinizden umudu kesmeden, tekrar ve süreklilikle illaki o karda o yolu açacaksınız. Ben size inanıyorum. Çünkü hiçbirimizin yeme bozukluğu unik değil. Yani tek bizde olan, çok özel, çok aşırı, çok severe, böyle çok ondan öbürsününkinden daha ciddi değil. Hepimizinki çok ciddi. Hepimizinki çok önemli. Ama hiçbirimizinki unik değil. Yani hepimiz istiyorsak iyileşebiliriz. Ve practice, practice, practice. Ve kendinize, yani pratik pratik pratik, ve kendinizden lütfen umudunuzu kesmeyin. Bugünlük bu kadar. Umarım bu bölümde kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ve ufacık da olsa yeme bozukluklarından yaralanmış bir cana faydam dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın, günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, ben yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Danışanlarımla online görüşüyorum. Bana Instagram'dan @entidietfood'den ya da web sayfamdan www.irambulaza.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i faydalı bulduysanız, yorum bırakırsanız ve takibi alırsanız, görünürlüğünü artırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tekrardan zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler ve sağlıkla kalın.